Ayrım 22. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 259. İngilizler, Şeria'nın doğusunda başarısızlığa uğrayan yarma harekatından sonra buna katılmış olan birlikleri dinlendirmek üzere geriye çektiler. İngilizler geri çekilirken kendilerine rehberlik eden veya İngilizlere yardım edip bizim birliklerimize karşı yapılan taarruza katılan Arap ailesinden birçoğunu da beraber götürdüler. İngilizler tarafından bu ahaliye, Şeria'nın doğusunda bulunan memleketlerine yakında geriye döneceklerinin vaat olunduğu bir süre sonra duyulmuştu. Ordular grubu gerek bu söylentilerden ve gerek Şeria'nın aşağı kısmında ve Eriha civarında bulunan düşman istihbaratından Şeria'nın doğusunda yapılmış olan yarma harekatının kısa bir süre içinde tekrar edileceğini beklemekteydi. Tekrar edecek yarma harekatına karşı ordular grubu tarafından alınan tedbirler aşağıdadır. Amman'da savaşan bütün birlikler, Albay Ali Fuat Bey'in, Orgeneral Ali Fuat Erden, H.N. komutası altında olarak Tellün Nemri'ndeki kuvvetli mevzileri tutmak üzere ileriye alındı. Bu birliklerin büyük kısmı 8. Kolordu'ya bağlı bulunduğundan bu müfrezeye 8. Kolordu adı verildi. Kolordu yeterli derecede birliğe sahip olur olmaz iki tümene ayrıldı. Mevziler derhal mükemmel bir şekilde inşa ve ıslah edildi. 8. Kolordu gerçi az sayıda Alman ve Avusturya topçusuyla ve 5 Nisan'da Salt'a ulaşan 146. Alman Piyade Alayı'nın 4. bölüğüyle takviye edildi. Bundan başka bir miktar Türk Birliği ile ikmal yerleri de oldukça hızlı bir şekilde bu kolorduya gönderiliyordu. 4. Ordu karargahı Salt'a nakledilmişti. Bu ordunun kurmay başkanlığına binbaşı von Papen tayin edilmişti. Salt şehri, Şeria Nehri'nin doğu kısmının kuzeyinde bulunan bir Arap kalesi hükmündedir. Ed-Damiye'nin güneyinde Mafit Kozele'de Söğüt çalılıkları arasında gizlenerek Şeria'dan geçmek için vasıta hazırlığı yapıldı. Mart ayı içinde Şeria'ya doğru getirilmeye başlanan 3. Süvari Tümeni ile Kafkas Süvari Tugayı'nın gelişi Nisan ayı içinde tamamlanmıştı. Albay Esat Bey'in komutası altında birleştirilen bu süvari birlikleri, büyük kısmı toplu bir halde Şeria'nın batı sahilinde Mafit Kozele hizasında kaldı. Ancak diğer küçük kısmı emniyet ve gözetleme vazifesiyle beraber 8. Kolordu ile irtibat sağlamak için nehrin doğu sahiline sürüldü. Albay Esat Bey'in emri altında bir Alman makineli tüfek müfrezesiyle 205 numaralı Alman istihkam bölüğü verildi. Esat Bey'in Şeria Vadisi'nde Roma yolunda bulunan karargahına ilk gittiğim zaman karargahı çok zorlukla bulabilmiştim. Bu karargah çok ustaca kurulmuştu. Bir ordugaha benzer kalabalık asla görülmüyordu. Çadırlar veya çardaklar bedevilerde olduğu gibi düzensiz bir şekilde arazi üzerine teker teker serpiştirilmişti. Hayvanlar ise hiç görünmüyordu. Yakından bakınca ortaya çıktı ki tavlalar ya mevcut çukurluklarda ve hendeklerde kurulmuş veyahut çukurluk ve hendek olmayan yerlerde zemin kazılarak yer seviyesinden aşağıda yapılmıştı. Bunların tamamının üstü ağaç dallarıyla örtülmüştü. Bu şekilde güneşin yakıcı etkisinden korunduğu gibi uçakların da burada bir süvari ordugahı bulunduğunu keşfetmeleri engellenmişti. Karargahı Mecden Beni Fazla bulunan 20. Kolordu'ya Şeria Vadisi'nde batı sahilinden hakim olan tepeye hafif topçu göndermesi emri verildi. Yukarıda bahsedilen İngilizlerin ikinci bir yarma hareketine karşı ordular grubunun eldeki sınırlı imkanlarla alabildiği tedbirler bunlardan ibarettir. Tüfeğiyle müfrezesinden geri dönen 703 numaralı Alman piyade taburu Asya kolunu takviye etmek üzere 8. Ordu'ya verildi. Nisan'da ordular grubunun cephesinde genellikle yalnız hafif muharebeler olmuştur. Ancak 10 Nisan'da 8. Ordu'nun Albay von Frankenberg tarafından komuta edilen sol grubuna karşı büyük bir taarruz yapılmış ve muharebe 3 gün devam etmiştir. Bu muharebe Liman von Sanders'in dediği gibi 10 Nisan'da değil 9 Nisan sabahı başlamış ve 3 gün değil yalnız 2 gün devam etmiştir. THN. Çok şiddetli olan bu çarpışmaların odak noktasını El-Kefr ve Beruki mevkileri oluşturuyordu. Taarruz genel itibariyle püskürtüldü ve İngilizler verdikleri büyük zayiata rağmen önemli sayılabilecek derecede arazi kazanamadılar. Hücumun ağırlık merkezini Asya kolu ile 46. tümen taşımıştı. 7. Ordu, ordular grubunun emrine uyarak Albay von Frankenberg birliklerinin sol kanadında taarruzun püskürtülmesi için takviye kuvveti hazırlamıştı. Bu muharebelerde Osmanlı taburlarının durumu birbirine hiç uymuyordu. Bazı taburların gayet iyi savaşmalarına karşın diğer bazı taburlar çok az cesaret ve tahammül göstermişlerdi. Birlikler arasında böyle bir tezat hakikatte görülmemiştir. THN. Elde edilen İngiliz emirlerine göre bu taarruzun Kalkiliye istasyonu hizasına kadar ilerletilmesi kararlaştırılmıştı. Bunu başarabilselerdi İngilizler yaklaşık 14 kilometre derinliğinde arazi kazanmış olacaklardı. Gerçekte ise taarruz bazı noktalarda 1 kilometreden biraz fazla ilerleyebilmişlerdi. Bu taarruzda başarı sağlansaydı bunu takiben sahil mıntıkasında bir İngiliz taarruzunun yapılacağını kesin olarak kabul etmek gerekir. Nitekim bu bölgede biraz geride olmak üzere kuvvetli İngiliz süvarisi toplanmıştı bile. Bundan maksat Kalkiliye'ye kadar ilerleyecek olan yarma hareketini düz sahil araziden son hedefe kadar götürmekten ibaret olduğuna şüphe yoktur. Nisan ayının ikinci yarısında İngiliz süvarisinin 4. Ordunun Şeria'daki yeni cephesine karşı Tellin Nemrin tepeleri yönünde ve yine Kuzeydoğu istikametinde birkaç cebri hücumları olmuşsa da bu hücumlar her seferinde süvarinin ricatıyla sona ermiştir. Bu hücumlardan maksat oradaki birliklerimizin kuvvetini ve yaptıkları hazırlıkları keşfetmekten ibaretti. İngilizler bu sırada Eriha'dan Tellin Nemrin'e giden yolun her iki tarafında olmak üzere Şeria'da geniş bir köprü başı oluşturdular ve bunu sürekli olarak engellerle takviye ettiler. Yine oraya topçu da yerleştirdiler. Bundan başka biraz daha kuzeyde olmak üzere Şeria'nın yukarı kısmında bir geçit yerinde yeni bir köprü başı kurulmakta olduğu gözlendi. Uçaklarımız bu köprü başları içinde defalarca yıkılıp yapılan veyahut yeri değiştirilen muhtelif tombaz ve piyade köprülerin bulunduğunu bildiriyorlardı. Bu değişikliklerden bazılarının uçaklarımızı şaşırtmak için yapıldığı kabul edilebilir. Filistin'in deniz sahilinde düşman gemilerinin harekatını gözetlemek üzere birkaç bahriye erinden oluşan iki posta vardı. Hayfa'daki postayı gerektiğinde muharebe edilecek bir seviyede takviye etmek istiyordum. Çünkü düşmanın sahile asker çıkararak şimdiki menzilleri tehlikeye düşürmesi ilk olarak oradan mümkündü. Gerçi Hayfa limanı mayınlarla kapatılmıştı. Fakat limanın dışında da pekala çıkarma yapılabilirdi. İstanbul'dan hareketimden önce ordular grubunun o zamanki sahasında Bahriye'den 300 ile 500 erin görevli olduğunu haber almıştım. Halbuki Suriye ve Filistin sahilinde bulunan yaklaşık iki subay ile 50 erden başka diğerlerinin 6. Ordunun menzil mıntıkasında ve çoğunun Fırat menzilinde bulundukları ortaya çıktı. Bunların orada gerekli oldukları bildirildiğinden Filistin'de Bahriye'nin daha fazla ortak çalışma yapması konusundaki düşüncemden vazgeçmeye mecbur oldum. Nasrı'ya getirilen 17. depo olayına Türk olarak yalnız hastanelerden çıkan veya tesadüfen ele geçirilen az sayıda erden başka hep Arap ikmal eri verilebiliyordu. Birlikler Arap erlerini yeterli derece talim ve terbiye görmüş de olsalar istemeyerek kabul ediyorlardı. Çünkü Arap hareketi İngilizler lehine başlayıldan beri onlara artık tamamen güvenmiyorlardı. İstanbul'dan gönderilen talim ve terbiye görmüş ikmal erleri ise ancak muharebe zayiatını telafi etmeye ve bir de Şeria cephesinde ve Hicaz hattında bulunan 4. Ordunun en çok gerekli görülen kısımlarının takviye edilmesine yetiyordu. İkmal eri verilmesi meselesi görevimin daha ilk haftalarından itibaren Enver'le aramızda fikir çatışması doğurdu. Kendi imzasını taşıyan 11 Nisan tarihli bir telgrafta ordular grubuna olup biteni bilmemesinden dolayı bazı suçlamalarda bulunmuştu. Güya ordular grubuna tahsis edilen Alman birliklerinin yani Alman 146. alayının demir yoluyla yapılan nakliyatında Osmanlı birliklerinin nakliyatına öncelik vererek onların boşu boşuna beklemesine sebep oluyormuşum. Bu takdirde bahsedilen Alman birliklerinin başka şekilde kullanılması gerekeceği bildiriliyordu. Bu telgrafın 9. maddesinde aynen şöyle deniyordu. Bu birliklerin hareketsiz bırakılması ve onlardan istifade olunmaması kesinlikle kabul edilemez. Onlardan istifade edilmeyecekse bu durumda bahsi geçen birliklerin tekrar Alman başkomutanlığına geri gönderilmeleri gerekmektedir. 13 Nisan'da şöyle cevap verdim. Telgrafınızın 9. maddesine cevap. İrtibat Subayı Binbaşı Bekert'in anlatacaklarını dinlemenizi sizden rica ederim. Osmanlı İkmal Eri nakliyatına öncelik vererek Alman birliklerinin nakliyatını geciktirme dair olan suçlamayı kesinlikle reddederim. Ordular grubunda Alman birliklerine oranla 10 misli ve daha fazla Osmanlı birliği bulunduğundan birçok şiddetli muharebeler sonucunda Osmanlı ikmal erlerine ihtiyaç olduğu Elbette sizin de malumunuzdur. Alman birliklerinin ise daha komutayı üstlendiğim ilk günden beri sürekli olarak sevklerinin çabuklaştırılmasını istemekteyim. Cevabımın sonunda Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığından affımın ve değiştirilmemin padişaha arz edilmesini Enver'den istedim. Tamamen asılsız olan bu suçlama ile yakın bir zamanda daha pek çok zorluklara maruz kalacağımı anlamıştım. Üzerimde bulunan ağır ve orantısız vazifeye ilave olarak o zorlukları da üzerime almaya hevesli değildim. Filistin'e giderken başarılı olma konusunda ancak çok az ümit veren bu komutanlığı üstlendiğimden dolayı Osmanlı Genel Karargahı tarafından bana teşekkür edileceğini sanıyordum. Halbuki daha şimdiden bu düşüncemin büyük bir hata olduğunu anladım. Hiç kimsenin cephede sürekli düşmanla muharebe ederken aynı zamanda arkadan yapılan saldırıları önlemeye gücü yetmez. Enver, istifa kararımın padişaha arz olunmasından kaçınarak bana yarı özür diler, yarı kaçamak üsluplu olmak üzere açıklamada bulundu. Alman askeri heyetine ait mücadeleler de ümit ettiğim gibi son bulmuş değildi. Askeri heyetin kurmay başkanı General von Lente, heyetin askeri sözleşme ile tespit edilen yeni şekil ve tarza uydurulması konusunda görüşmek üzere İstanbul'da bir komisyonun kurulduğunu bana yazıyordu. Komisyon, Alman askeri temsilcisi, Alman Genel Karargahı'nın ve Prusya Harbiye Nezaretinin birer vekili ve General Lente ile askeri heyetten gerekli olan imzalardan oluşuyordu. 14 Nisan'da General Lente'den aldığım bir telgrafta aynen şöyle deniyordu. Alman Genel Karargah memuru ile Harbiye Nezareti memurlarının gizli tutulmak şartıyla söylediklerine göre, askeri sözleşmede bahis konusu olan en kıdemli subayın şimdiki Türk Genelkurmay Başkanı olacağı ve kendisine bazı vazifeler ve yetkiler verilerek gelecekteki durumu için hazırlık yapılacağı. Bunun üzerine 15 Nisan'da General Ludendorff'a aşağıda yazılı olan telgrafı gönderdim. Alman Genel Karargahı tarafından askeri heyet sözleşmesiyle ve ekleriyle kararlaştırılan hakların göz önüne alınmadığı ve yerime başka birinin tayin edildiği doğru ise emrim altında bulunan subaylarla bu konuda İstanbul'da görüşme yapılmazdan önce bana doğrudan doğru bir haber verilmesini, şimdiye kadar tarafınızdan hakkımda her zaman esirgemediğiniz lütufkarlığa güvenerek rica ederim. Emin olunuz ki eğer Genel Karargah'ın Türkiye hakkındaki düşüncelerine şahsım bir engel teşkil ediyorsa, İmparator Hazretlerinden buradan geri alınmamı istirham etmeye her an hazırım. Bugün mevcut olan duruma ve İstanbul'da meydana gelen muamelelere göre mevkiimi 4 sene 4 ay birçok mücadeleyle koruduğum Türklere karşı burada bulunan en kıdemli Prusyalı general olarak son derece zor ve layık olmayan bir duruma düşüyorum. Yukarıda yazılı olan ve 13 Kasım 1917 tarihinde alınan kararların eki aynı tarihli olup şöyledir. Zikredilen bütün birlikler, teşkilat ve Alman ordusuna mensup askerler kendi içerisindeki bütün idari muamelelerde yani cezalandırma yetkisi, uyarı cezası, divan-ı harp, Alman teşkilatında boşlukların doldurulması, yiyecek, giyecek, para, posta, tedavi vesaire konularında askeri heyet başkanının emri altında bulunacaktır. General Ludendorff'tan 17 Nisan'da aşağıdaki cevabı aldım. Şimdiki Osmanlı Genelkurmay Başkanı'nın en kıdemli Alman subayı olmak üzere müstakil vaziyetinin daha şimdiden bazı görev ve yetkiler verilerek hazırlanması tasavvurundan haberim yoktur. Alman askeri heyeti var olduğu sürece size sözleşme gereği tanınan haklar tamamen korunacaktır. Görüşmeleri ara verildi ve Alman Genel Karargahı ile Prusya Harbiye Nezaretinden gelmiş olan iki görevli geri döndüler. Bu olaya ait bahsi son bir ilave olarak bunu anlatarak kapatıyorum. Ordular grubu Mayıs ayının ilk gecelerinin birinde İngilizlerin zayıf ileri birlikleri tarafından işgal edilen Musallabe Tepesi'ne karşı bir hareket yapmayı planlamıştı. Bu küçük, oldukça sarp meyilli tepe, Şeria'nın batı kıyısında İngilizlerin Avce üzerinden kuzeye doğru ileri sürülerek el uç postasını oluşturuyor ve bize çok rahatsızlık veriyordu. Dome'ye getirilen 24. Tümen ile 3. Süvari Tümeni bu gece harekatını yapmakla görevlendirilmişti. Fakat Nisan'ın 30. günü sabahı Şeria'nın doğusuna karşı İngilizlerin 5 gün devam eden 2. Şeria Muharebesi diye adlandırılan taarruzları başladı. 22. ayrımın sonu sayfa 266.